Merhabalar, umarım herkesler iyidir. Açıkçası aylar sonra yeni bir podcast bölümü yapmak isterken hastalanıp sesimin leş gibi olmasını bir bahane olarak görmedim ve gerçekten bunu yapmak istedim. Benim için çünkü çok önemli bir bölüm bu. O yüzden sesimi mazur görün, şimdiden özür diliyorum. Çok uzun zamandır yoktum çünkü çok fazla şeyle boğuşuyordum. Aslında en büyüğü de doktoramı tamamlamaktı. Beni tanımayanlar için ben 3 sene önce İstanbul'daki hayatımı bırakıp, her şeyi bırakıp doktora yapmak için İngiltere'ye taşındım. Geçen hafta da doktoramı tamamlamış oldum. Aslında o yüzden biraz uzaklardaydım. Ama güzelliklerle bitti çok şükür. Doktor Selin diyebilirsiniz artık bana. Aslında ne kadar havalı görünüyor böyle işte. İngiltere'ye taşınmış, doktora yapmış, doktorasını tamamlamış, doktor olmuş falan diye. Başka birinden duysaydım kesinlikle çok imrenirdim ve o hayatı çok isterdim. Bilmiyorum, beni tanıyanlar belki hatırlar ama böyle atıyorum bundan 5 sene önce bana gelip Selin piyango sana çıksaydı ne yapmak isterdin diye sorduklarında ben doktora yapmak istiyorum. Hani böyle parayı falan düşünmeden derdim. Bir de kitap yazmak istiyorum. Doktora benim için aslında hayallerimi gerçekleştirmekti. Hele ki tamamlayınca daha da güzel. Ama ben istedim ki o 3 senenin nasıl geçtiğini bir de ben anlatayım. Ya da neler hissettiğimi, neler yaşadığımı ya da bu sürecin benim için ne kadar aslında zor olduğunu. Şöyle, ben başkalarının hikayelerinden çok etkileniyorum, çok fazla ilham alıyorum. Hele ki o hikayeler böyle bana yakın insanlardan geliyorsa, böyle ne bileyim bana benzeyen insanların hikayeleri bana çok ilham veriyor. Ben bu 3 sene boyunca böyle zorluklar yaşadığımda kendime hep böyle bana benzeyen insanların hikayelerini anlattım ya da onları dinlemek istedim. Arkadaşlarımla konuştum ya da onların yaşadıkları zorluklardan nasıl üstesinden geldiklerini. Bazen de kendime kendi hikayemi anlattım ve dinlemesi çok hoşuma gitti. Bunu böyle hani kendini beğenmiş bir şekilde söylüyormuşum gibi düşünmeyin. Kesinlikle zaten dinleyeceksiniz. Ya da bakın neler başardım gibi bir şekilde de kesinlikle söylemiyorum. Sadece bazen çok yorgun, gidemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sanki her şey çok kötüye gidiyormuş gibi hissediyorum. Ve sonra kendi hikayeme bir bakınca aslında her ne kadar her şey kötüye gidiyormuş gibi olsa da sonunda gitmediğini görüyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. Belki birilerine de iyi gelir. Belki tam olarak böyle dürtülmeye ihtiyacı olan insanlar vardır. Belki de yoktur, bilmiyorum. Ben de bu bölümü kendim için yapmış olurum. Çünkü bence bu hayatımın son 3 yılı bu bölümü hak etti. Ben 11 yaşında yazdığım günlüğü buldum İstanbul'da ve yurt dışında yaşamak istiyorum diye yazmışım. Gerçekten hiç hatırlamıyorum neden yazdığımı onu ama o zamanlar hani Türkiye'nin durumu ile pek alakası yoktu. Şöyle bir his doğuyor içime. Ben her zaman çok özgür olmak istiyordum ama hiçbir şekilde özgür hissedemiyordum. Belki o özgürlüğü hep ülkenin dışına çıkarsam yakalarım diye düşünüyordum. Galiba onun için yazmış olabilirim. Bu arada hep de özgürlüğümün peşinde koştum. Bunu da başarmıştım aslında. Çok sevdiğim bir işte çalışıyordum. Kardeşimle birlikte yaşıyorduk. İşte arabam vardı. Çok sevdiğim insanlar vardı etrafımda. Etkinlikten etkinliklere koşuyordum. Gerçekten yaşadığım hayatı çok seviyordum. Derken bir gün bir telefon çaldı. Ve Deniz dedi ki ya sen doktora yapmak istiyordun. Hala bu düşüncen geçerli mi diye sordu bana. Ben hiç düşünmeden o telefona evet dedim. Ve sanırım ilk süpervizör görüşmeme de o akşam girmiştim. Ama bu arada sonra düşündüm. Yani oradaki hayatımı o kadar seviyordum ki. Acaba hani bu kadar hayalim olan bir şeyden, hani piyango çıksa ben doktora yaparım dediğim bir yerden, acaba o hayalimden vazgeçsem mi diye düşündüm. Ama sonra baktım ki ya ben hiçbir şekilde denemeden bırakmazdım. En azından denemek istedim. Bu bir sürü görüşmelerden sonra, IELTS sınavından sonra gidebileceğim kesinleşti. Ve yani bir ayda diyeyim size hayatım değişti. Ama ben şurada şöyle bir uzun bir parantez açmak istiyorum. Ben IELTS sınavına çalışıyordum ama Kanada'ya göçmenlik için çalışıyordum. Yani işte yazları falan böyle kendime vakitler ayırmıştım, test çözüyordum. Ama şey, akademik ve genel diye ayrılıyor. O ben genel kısmına çalışıyordum çünkü Kanada oradan alıyordu. Yani akademik kısmını bilmiyordum ama ben sınava çok hakimdim. Dolayısıyla hani insanlar böyle onun için bayağı aylarca falan kursları giderken ben açıkçası bir hafta içerisinde girdim ve istenen puanı da almıştım. İkinci söyleyeceğim şey de ben bir blog yazıyordum. Genelde psikoloji odaklım. İngilizce makaleleri Türkçe'ye çeviriyordum. Sonra da o anladığım şeyleri sırf İngilizcem gelişsin diye tekrar İngilizce'ye çeviriyordum bu blogda ve onları paylaşıyordum. Bunu da tamamen hobi niyetine yapıyordum. Ben diğer süpervizörlerle işte bu kabul görüşmesine girdiğimde psikoloji departmanından olan hoca Bana şey dedi, ben senin bloğuna baktım ve psikoloji odaklı olduğunu gördüm. Ve senin açıkçası psikolojiyle çok uzak olmadığını gördüm dedi. İlgin olduğunu görebildim yani dedi. Bir de şunu da ekleyeceğim. Pelin bir ara bir İngiliz hocadan İngilizce dersleri alıyordu. Ben de ya bu adam yakışıklı mı ya falan diye. Ben de böyle birkaç ders almıştım ondan. Ya şunu söyleyeceğim. Ne o IELTS sınavına çalışmayı, ne bloğu, ne de o İngilizce dersleri. Hani böyle bir amaç uğruna yapmamıştım. Ama hani gerçekten şey diyorlar ya, karşınıza bir fırsat çıkarsa ona hazır olmanız gerekiyor, asıl şans odur diye. Ben gerçekten sanırım hazırdım yani böyle bir fırsata. Çok sevindim bir kere kabul alabildiğim için. Çünkü departman computing, yani bilgisayar mühendisliği mi diyeyim, ben iletişimden gelmişim ve bana inanan bir takım insanlar var orada bunu yapabileceğime. Harika. Tabii gittiğimde beklentilerim inanılmaz başkaydı. Çalıştığım insanlar gibi insanlarla çalışacak, onları güldürecek, onlarla planlar yapacak, mekan mekan, etkinlik etkinlik gezecektim bir yandan işimi de yaparken. Ama hiç öyle olmadı. Ne zaten bir sınıfım vardı ne de iş arkadaşlarım vardı. Dolayısıyla arkadaş ortamını yalnızca okuldaki diğer doktora, master öğrencilerin olduğu grupla bulmuş oldum. Ama bu ortam beni çok mutlu etmiyordu. Çünkü ben açıkçası birazcık boş yapmak istiyordum. Ve onların hepsi sürekli işte doktora süreçleriyle ilgili, konularıyla ilgili konuşuyordu. Aa, farklı bir departmanda işte o kadar sınavı görüşmeye geçip kabul alıyorsun, başlıyorsun. İnsan hani ne kadar da özgüvenli olur gibi düşünüyor olabilirsiniz. Kesinlikle değil. Ben ilk başladığımda her süpervizörüm görüşmeden önce ağlıyordum ve böyle bütün cümleleri teker teker İngilizce yazıyordum. Yani merhabasına kadar, işte sorularıma kadar, onun bana soracağı olası sorulara vereceğim cevaplara kadar her şey yazıyordum. Çünkü işte İngilizceme hiç güvenmiyordum bir kere ve açıkçası çok yapabileceğime de çok inanmıyordum. Ve aslında bakıyorum sürece, bana süreç çok kolay görünüyor. Çünkü ben çalışırken aslında daha zorlarını yapmışım. Ama bir şekilde süpervizörüm beni çok korkutuyordu. Hiç yardımcı olmuyordu. Sen bakalım nasıl ya, yapabilecek misin? Yani bilmiyorum hiç falan diyordu bana. İşte fikirlerimi hiç beğenmiyordu. Baya baya böyle oyalandım ben ağlaya ağlaya. Her hafta salı günüydü sanırım. 9'da toplantımız olurdu. Ben 5'te uyanırdım ve böyle ona provalar yapardım. Hala böyle anlatırken aşırı duygulanıyorum. Annem ve Pelin o zamanlar beni arardı sabahları, iyi miyim ben diye. Ama kesinlikle iyi değildim tabii ki. Çünkü her hafta bir kriz yani benim için. Bu arada zaten hemen terapiye başladım ve terapiler sayesinde de aslında yetersiz olanın ben değil de süpervizörümün birazcık acımasız olduğunu fark ettim. Bunu fark ettikten sonra da işler değişmeye başladı. Ben biraz daha kendime güvenmeye başladım. Daha böyle fikirlerimin arkasında durmaya başladım. Ve böyle 6-8 ay sonra yavaş yavaş işlerin içerisine girdim. Böyle ilk senemde yaptığım çalışmaları toparladım. Bir slide gösterdim süpervizörüme. O hiçbir şeyi beğenmeyen süpervizöre. O böyle çok beğendi onu ve dedi ki sen bundan bir paper yaz, bu hemen kabul alır. Haksız da çıkmadı. Ben onu yayınladıktan sonra dedim ki ya Selo, baksana ne kadar kolay bir şeymiş bu, sen bunu yapabilirsin galiba diyerek sanırım bir sene sonra falan galiba yapabilirsin seviyesine geçtim. Ama dediğim gibi bu sadece o başarı doktoramla olan hayatımın bir parçası. Diğer parçası insanlarla olan iletişimimde nasıl beceriksiz, yeteneksiz ve gerizekalı olduğumla alakalıydı. Çünkü bir türlü İngilizce konusunda yeterli hissedemiyordum kendimi. Bu arada kesinlikle hala daha hissedemiyorum. Kendimle ilgili en büyük özgüvensizliğim bu. Ama bununla ilgili kötü hissetmeyi bıraktım. Fakat ilk zamanlar işte espri yapacağım, aklıma kelime gelmiyor, yapıyorum bazen, tam anlaşılmıyor, kimse gülmüyor. Ya ben hiçbir şekilde kendim olamıyorum ve bu beni çok üzüyordu. Ve tabii ki insan sosyal bir varlık ve beni tanıyanlar bilirler. Ben insanlarla mutlu oluyorum. Yani onları mutlu ederek, güldürerek ya da onların beni mutlu etmesine izin vererek, onlara gülerek mutlu oluyorum. Hayatımdan öyle bir arkadaş çevresi gidince gerçekten kendimi çok yalnız hissettim. Halbuki yalnız hissedecek bir durumum da yoktu. Çünkü işte dediğim gibi deniz vardı ya da başka insanlar da vardı ama ben istedim ki ben yine İstanbul'daki Selin olayım burada. Ama maalesef o Selin olmamayı kabul ettim. Burada da başka bir Selin oldum. O Selin de fena değil. Ama o Selin'in mesela hiç özgüveni yok. Birazcık böyle kısıtlanmış hissediyor kendini. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslıyor. Ve o hep o kıyaslamadan, mücadeleden yenik çıkıyor. Hiç yapmadığı şeyleri yapıyor yani. Bunlar için de tabii ki yine terapi seansları devam etti ve hala ediyor. Yani sanırım bu arkadaş konusuyla ilgili kendimi yalnız hissetmemeye dair çok fazla şey yaptım. Zaten hani çok aktif biriydim. Buraya gelince de spor salonuna yazıldım. Oradan arkadaşlar edinmeye çalıştım. Koşu kulüplerine katıldım. Yani salsa öğrendim, tenis öğrendim. Hani kurslara gittim. Yani sanırım dediğim gibi elimden geleni yaptım. Ama yani emin olun başka bir şey yapılacak olsaydı da burada yapardım ama olmadı. Bazen de hayal ettiğimiz belki bizim için çok iyi olmayabilir. Bilmiyorum. Ama hala ben o arkadaş çevremi çok özlüyorum ve çok arıyorum burada. O zaman devam ediyorum hayatımın diğer hiç yerine oturmayan parçalarıyla. Benim aslında hiçbir zaman öyle çok hareketli bir aşk hayatım olmadı ama niyeyse buraya gelince bu yalnızlığım beni çok fazla rahatsız etmeye başladı. Sanırım insan kendini tam ve güvende hissetmeyince başkalarının onu tam ve güvende hissettirebileceğini sanıyor. Ben de açıkçası öyle düşünmüştüm başlarda. Kendime olan sevgisizliğime, yetersizliğime olan inancımın yerine acaba başkaları benim için doldurur mu diye bir arayışa girdim. İyi ki de girdim. Sanırım doktoramdan daha fazla şeyi burada 2 senede bu arayışta olduğum süreçte tanıştığım insanlardan öğrendim. Çok fazla şey öğrendim. Ama onlara dair değil, kendime dair çok fazla şey öğrendim. Mesela kendime olan sevgisizliğimin yerini başkalarının sevgisiyle dolduramadığımı gördüm. Onu benim karşılamam gerekiyordu, onu öğrenmem gerekiyordu. Kendimi yetersiz, beceriksiz, salak, gerizekalı gibi sıfatlarla donattığımda başkalarının bunu görebildiğini fark ettim ve bu bana hiç iyi gelmedi. Bir de bir şeye çok fazla ihtiyacın olduğunu düşündüğünde ve ona böyle kör kütük koştuğunda aslında onun hiçbir fayda götürmediğini görmüş oldum. İhtiyacımı onu karşılayabilecek insanlardan istemeyi öğrendim mesela. Yani kendime dair güzel şeyler öğrendim. Hani çok fazla sevebildiğimi gördüm, sevmekten hiç korkmadığımı gördüm. Birini sevdiğimde ona hayatı daha nasıl güzel kılabilirim diye böyle gecelerimi gündüzüme kattığımı gördüm. Gelişebildiğimi gördüm. Yani hep üzülüyorum işte, karşıma hep kötü insanlar çıkıyor demeyi bırakıp gerçekten yolumu değiştirdiğimde farklı insanların da karşıma çıkabildiğini gördüm. Başka insanlara dair de çok fazla şey öğrendim ama aslında insanların ne kadar sevgiden korktuklarını, sevilince bundan mümkün olduğunca hızlı uzaklaşmaları gerektiğini ama sevgi vermediğinizde de koşarak geldiklerini de gördüm ve buna çok şaşırdım. Aileleri tarafından koşulsuzca kucağa alınmayan, hak ettikleri gibi sevgi görmeyen, sevginin yalnızca peşinden koştuklarında alınabildiğini düşünen insanlarla tanıştım. Çok memnun oldum ama ben almayayım dedim ve bunları da hep terapilerle öğrendim. Devam ediyorum başka parçalara. Ben hiçbir zaman paranın peşinde koşarak iş seçmedim. Hep sevdiğim işleri yaptım ama çalıştığım her yerde de güzel paralar kazandım. Güzel imkanlarım oldu. Para, yani buna hep şükrederim, hayatımda hiç problem olarak yer almadı benim için. Problem olduğunu bile hiçbir zaman birincil problemim olmadı. Ta ki buraya taşınana kadar. Burada bana okulun verdiği bursla geçinmeye başladım. Standartlarım epeyce düştü. Önce işte bir tane öğrencilere ait stüdyo, yatakhaneler vardı böyle. Oraya yerleştim. Ama çok küçük bir yerdi. İşte çamaşırlarımı yıkamak için, kurutmak için para veriyordum böyle makinelere. Makine kurutmuyordu. Ben onları böyle odaya asıyordum. Sadece odaya matımı serebiliyordum. O da spor yapmak için. Yani o kadar küçük bir yerdi. Sonra taşındım. İngiliz ev arkadaşlarım oldu. Aslında böyle onların depo olarak kullandıkları bir oda varmış ve ben o odada 9 ay falan yaşadım. Hayatım yatağın üzerinde geçti. Hayatımda hiç o evde üşüdüğüm kadar üşümedim. O kış okulda çalıştığımız ofis böyle prefabrik bir yerdi ve hiç ısınmıyordu. Ofiste ısınmıyordum. Dışarısı çok soğuktu, zaten ısınmıyordum. Eve geliyordum, evde böyle ağzımdan buhar çıkıyordu, duman çıkıyordu. Hiç ısınmıyordum. Böyle röpte şambırla uyuyarak, kalın kalın giyinerek, bazen böyle soğuktan tuvalete girmemek için tuvaletimi tutup dişlerimi falan fırçalamadan okula giderek geçirdim böyle. Duşumu spor salonunda alıyordum. Kendi evimi tutana kadar biraz sabrettim diyeyim. Şimdi geri dönüp bakınca aslında ne kadar zor bir şeymiş diyorum. Ama o zaman hiç sorun etmiyordum. Çünkü ben hep bir şeylere kavuşmak için bir şeylerden fedakarlık etmek gerektiğini düşündüm hayatım boyunca. Ve sanki o diyeti ödemezsem güzel şeylere kavuşamayacakmışım gibi geliyordu. Belki de haklıydım ama terapistime göre bu çok yanlış bir düşünce. Bundan sonra kendi evimi buldum. Çok da güzel döşedim. Ama tabii evim bir tık pahalıydı. Faturalar ödenecekti. Bu yüzden gelirime ekleme yapmam gerektiğini düşünüp bir süre çalıştım. Öğrencileri böyle alıp at yarışlarına falan götürüyorlardı. Orada işte kahve servisi yapıyorsunuz. Garsonluk, bulaşık. Hani ne çıkarsa bahtınıza öyle şeyler yapıyorsunuz. Hepsinden biraz yaptım. Ve o arada ben bunları yaparken benimle birlikte doktora yapan sadece bir tane daha Türk kız vardı. O böyle işleri yapabiliyordu. Diğerlerinin hepsi böyle hani üniversiteye yeni başlayan, daha gençliklerinin baharında gençlerdi. Ben böyle en yaşlılarıydım sanırım. Kazandığım para çok hoşuma gidiyordu. O bir gerçek. Ama böyle işte birazcık şey diye düşünüyordum. Benim aslında bu bulaşıkları yıkamama gerek yok burada. Ben şu an aslında İstanbul'a dönebilirim. Ya inanılmaz duygulanıyorum bunları anlatırken gerçekten. Şey diye düşünüyordum. Benim aslında bunların hiçbirini yapmama gerek yok şu anda. Ben İstanbul'a dönebilirim ve annem bana en sevdiğim yemekleri pişirir. Ve ben onları ayaklarımı uzatarak yerim. Yani bulaşığı da makine yıkar. Hani Yani ben şu anda acaba bunu neden yapıyorum, neden bunu seçtim diye hep sorguluyordum kendime. Bir de dediğim gibi hep böyle yeni başlayan öğrenciler ve çok genç oldukları için onlar hiçbir şekilde işi umursamıyorlardı. Ama ben bulaşık yıkayacaksam da onu çok ciddiye almak istiyordum. Ve böyle onların yapmadığı işleri de yapıyordum. Onları yıkamadığı bulaşıkları da ben yıkıyordum. Ve sonra hiç sevmedim o işi. Sonra da dedim ki bir gün ya ben buraya bir sonraki gelişimde bu at yarışlarını izlemeye geleceğim dedim. Ve bıraktım onu yapmayı. Çünkü bu arada başka fırsatlar da çıkmaya başlamıştı karşıma. Köpek baktım, hala da bakıyorum. Sanırım bunu bir iş değil, hobi olarak yapıyorum ve üzerine de para kazanıyorum. Bence çok güzel. Köpek baktığım insanlarla arkadaş oldum. Baktığım köpeklerden bir tanesi öldü. Sahibi beni aradı, buluştuk, birlikte ağladık. Yani ben para kazanmaya çalışırken bunları yaşayınca yaşadığım tecrübelerin hepsine şükrettim. Bunları anlatmamın nedeni hani böyle en başta dediğim gibi böyle dışarıdan duyunca sanki buraya geliyor herkes ve böyle o partilerce ya da çok rahat bir hayatla vesaire geçiyormuş gibi. Belki öyle geçirenler vardır. Benim de Instagram'da gördüğüm başka ülkelere giden, göç eden insanlar hep böyle çok mutlu görünüyorlar ve ben hep onlara bakıp ah ne kadar güzel işte, keşke ben de böyle olabilsem diyordum. Bana da bakıp öyle düşünen varsa birazcık böyle bunları anlatmak istedim. Yani benim için en zor tarafı neydi diye sorarsanız kesinlikle yalnız hissetmekti diyebilirim. Dediğim gibi yalnız da değildim üstelik. Hani bir telefon etsem her şeyi bırakıp gelecek. Yani en az iki kişi tanıyorum, Deniz ve Fuat, ama yine de hep yalnız hissettim. Nedeni de etrafımda kendim gibi birini göremediğim için. Yani mesela başka bir kız vardı yalnız gelen ama işte o çok zengindi mesela, belliydi. Onun uykuları mesela acaba biriktirdiğim para beni kaç ay idare eder burada diye kaçmıyordu. Ya da ne bileyim işte Avrupa Birliği'nden gelmişlerdi falan filan. O yaşadıklarımı anlayabilecek, bunu yaşayan biri yoktu benimle birlikte ve bana bu çok yalnız hissettirmişti. Bir de Pelin geldi benim yanıma 6 ay. Ve böyle o buradayken sanki hep o varmış gibi hissetmiştim. Ve o zaman çok ilginç bir şekilde benim problemlerimin şekli değişmişti. Çünkü Pelin'in buradaki varlığı beni eski Selin yapmıştı. Hani böyle o yokken mesela işte o çocuk bana neden yazmadı, bu neden bana böyle dedi falan diye kafama taktığım hiçbir şey hiçbir şekilde sorun değildi. Çünkü yani Pelin vardı ama Pelin de bana bir şey yapmıyordu. O yalnızlığı doldurduğu için böyle şeylere kafamı takmıyordum. O zaman daha fazla doktorama odaklanmıştım o varken. Benim savunmamın olduğu hafta, böyle geçen hafta mı oluyor? Evet, geçen hafta ben çok gergindim ve hayatımda sanırım ilk defa o kadar uzun süre o kadar gergindim. Benim böyle hani annem Pelin falan bilir. Ben çok sıkışınca ağlamayı çok seviyorum. Belki de ilk buraya geldiğimde o yüzden her hafta ağlıyordum. Hep böyle işte sınavlar olunca ya da ilk işe başlayınca falan ben ağlarım ve annem görür artık dalga geçer. Selin'e yine bir şey zor gelmiş, ağlıyor diye. O dalga geçer, işte ben gülerim, Pelin gelir benimle konuşur falan. Savunmamın olduğu hafta ben yine yani neredeyse her akşam yatmadan önce falan ağlıyorum. Neden ağlıyorum diye sormayın. Stresten, yani baskıdan, ya olmazsa, ya bu olursa, ya 3 ayım uzarsa bilmem ne gibi böyle saçma sapan kendime stresler oluşturduğumdan ağlıyorum. Ama bu sefer işte Pelin yok gelip konuşacak, annem işte dalga geçmiyor falan. Ben istiyorum ki eve geleyim anlatayım bu sıkıntılarımı, biri de desin ki ya sıkıntı yapma falan desin. Bana onu duyayım istiyorum böyle, ama bunu birinden duymak için birini aramak istemiyorum, o doğal ortamında gelişsin istiyorum. Ya ne bileyim, canım bir şey sıkılsa bir etkinliğe gidecek bir sürü insan bulabilirim İstanbul'da, kafamı dağıtabilirim, canım Selin'im diye sarılacak bir sürü ortam bulabilirim, ama burada yok. Sanırım böyle üzüntülerle kalmayı öğrendim. Burada işte böyle ağlıyorsun ağlıyorsun, sonra sümüklerini silip yatıyorsun. Yani şimdi bunları tabii dinleyince madem neden kaldın ki o zaman, dönseydin diyebilirsiniz tabii ki. Neden dönmedim, bunlara katlandım, bunu hep ben de düşünüyorum. Çünkü aslında ben her gün hayalimi yaşadığım gerçeğini düşündüm. Hayalimi yaşıyordum. Belki hayalimi hayal ettiğim şekilde yaşamıyordum ama ben bunu deneyimlemek istedim. Ben bunu yaşamak istedim ve ben buna imza attım en başında. O yüzden de burada karşıma çıkan tüm engelleri de beni sanki böyle geliştiren şeylermiş gibi gördüm. Resmen savaşmak istedim. Bunu bilerek, isteyerek yaptım. Ve 3 senede hayatım boyunca da gelişmediğim kadar geliştim gerçekten. Yani sadece doktora yapmak değildi 3 senede yaşadığım. Konu doktora yaparken arkadaş da edinebilmekti. Var olan arkadaşlarımla iletişimi sürdürmem de efor istiyordu. Bir yandan spor yapıp yediklerime dikkat edip kaç gram protein aldığıma bakarken, bir yandan yeni tanıştığım çocuk neden benimle buluşmak istediği günün öncesinde beni ghostladı, ona kafa yoruyordum. Öte yandan süpervizörümü mutlu etmeye çalışıyorum, onun istediği şeyleri yapıyorum. Bir yandan da kendi istediğim gibi de çalışmak istiyorum, onları da yapıyorum. Tüm bu çalışmaların arasında para kazanmak için de ayrıca çalışıyorum. Kendimi insan hissedebilmek için hobiler de edinmeye çalışıyorum. Bu hobileri yaparken ama ne kadar beceriksiz ve yetersiz olduğumu tekrar tekrar görüp kendimi suçluyorum. Öte yandan hiç samimi olmayan insanlarla iletişimimi nasıl kurabileceğime kafa yoruyorum. Bir taraftan da her gün yemek yapmam gerekiyor, evimi temiz tutmam gerekiyor. Kurutma makinem yok ama her gün spora gidiyorum, bir sürü kıyafet yıkıyorum, onları kurutmaya çalışıyorum. Sürekli parayı düşünüyorum ama sürekli. Gazı çok yakmayayım, bu hafta balık almayayım, dışarı çıkarsam yiyip gideyim çok acıkmayayım. Ama işte giyinmek de istiyorum, arada alışveriş yapmak istiyorum, bünye alışmış, kremlerim bitiyor, onları yerine koymak istiyorum. Sonra bunlara bir güzel para harcıyorum ve sonra neden bunlara para harcadım diye kendimi cezalandırıp buna üzülüyorum. Yeni girdiğim ortamlarda benimle ilgili ne düşünüyorlar diye düşünmekten uykularım kaçıyor. Bir yandan da ağlayarak da olsa o ortamlara girmem gerektiğini düşündüğüm için giriyorum. Bazen hiç istemediğim plan dahil oluyorum çünkü yapacak daha iyi bir işimin olmadığını biliyorum. Aslında ana dilimde komik biriyim ama bunu kimseye anlatamıyorum. Zaten ben espriyi yapana kadar konu da kaçıyor. Ben de eve Selin sen ne kadar gerizekalısın, yeteneksizsin, hala öğrenemedin diye kendimi döve döve dönüyorum. Bu düşünceler hala devam ediyor. Hakkını yemeyeyim. Bu 3 senede güldüm, eğlendim. Gerçekten keyfini çıkardım sahip olduklarımın. Ama bir şeylerin hep eksik kaldığını da hissettim. Eksik kalan bazen bir arkadaş grubu oldu, bazen para oldu, bazen özgüvenim oldu, bazen yaptığım espriler oldu. Ama dediğim gibi her gün hayalimi yaşıyorum diye yaşadım ve hiçbirinden de sanırım pişman değilim. Terapiler bana çok iyi geldi. Sayesinde düşüncelerimi, duygularımı iyi regüle edebilir oldum. Kısacası bazen böyle en başında dediğim gibi bazen gidemeyecekmişim gibi ya da her şey çok kötüye gidecekmiş gibi hissediyorum. Şu anda da tam olarak öyle hissediyorum. Doktoram bitti ama taşınmam gerekiyor. Bursum bitti. Ne yapacağım? Kim beni işe alsın? Ben gerizekalının tekiyim, beceriksiz yeteneksizin tekiyim diye kendimle konuşuyorum. Sonra böyle kendime geliyorum, bu hikayeyi anlatıyorum kendime. Şöyle bir bakıyorum, ya hiç öyle olmamış ki, hiçbir şey gerçekten kötüye gitmemiş ki. Kötüye gitmiş, sonra iyi olmuş, iyi olmuş, sonra tekrar kötüye gitmiş. Hep bir hayatın kendisi aslında, iniş çıkışlar. Galiba böyle hani istediğim hızda gidemesem bile, adım adım da olsa koyduğum hedefe ilerlediğimi görmek bana iyi geliyor. Her bir zorluğu atlatınca böyle geri dönüp baktığımda o zorluğu atlattığımı görüp kendime bunu anlatmak çok iyi geliyor. Yani hayatımın bazen bir parçasında, bazen birden çok parçasında, bazen teker teker bazen aynı anda eksik, yanlış, kötü, yetersiz giden bir yerler varsa galiba elinden geleni yaptıktan sonra bir bakıyorsun ki hepsi geride kalmış böyle anlatabileceğin. Aslında üzerinden geldiği bariyerlere dönüşmüş. Galiba bu hikayeyi anlatmayı çok seviyorum kendime. Bundan sonraki bölümde de birazcık daha pozitif şeyler anlatmayı hedefliyorum. Özellikle terapilerden öğrendiğim bu süreçte çok fazla çok değerli şeyler var. Hem kendime özet olsun hem de dediğim gibi böyle zamanlar için belki bir rehber olur diye. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Doktor Selin.